Ayrım 11.
Sayfa 131. Emir subayı korkarak yaklaşıp paşam diye fısıldadı. Çocuklar sustular. Karabekir Paşa bu kez sahiden kızdı. Bizi rahatsız etmeyin demiştim. Emir subayı özür dilerim dedi. Genelkurmay'dan geciktirilmesi idamı muciptir. Kayıtlı bir şifre geldi efendim. Karabekir çocukları bugünlük terhis edip odasına çıktı. Şifre Enver Paşa hakkındaydı. Trabzon'daki Enverciler yüzünden zaten huzursuzdu. Enver Paşa'nın bir Bolşevik ile birlikte sınıra dayanması olasılığı huzursuzluğunu iyice arttırdı. Emir subayına çeşitli emirler yazdırdı. Genelkurmay Doğu cephesine bir tehlike kalmadığı için iki tümenini Batı cephesine yollamasını istemiş, o da bir tümenini yollamıştı. İlk önlem olarak yola çıkmaya hazırlanan ikinci tümenin hareketini durdurdu. Bu tümen mürettep kol ordunun yana yakıla beklediği tümendi. Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra yeniden yola çıkarılacaktı. Ama Erzurum Ankara arasındaki demir yolu olmadığı için yayan gelecek Sakarya Savaşı'na yetişemeyecekti. Bir zafer kazanarak Venizelos efsanesini silmek isteyen Yunan kralı Konstantin, Atina'dan ayrılmadan önce bir bildiri yayımladı. Bildiri şöyle başlıyordu. Ordumun başına geçmek üzere yola çıkıyorum. Oysa hükümet hevesli kralın ordunun fiilen başına geçmesini doğru bulmamıştı. Başbakan hükümetin bu görüşünü söyleyebilmek için uygun bir zaman kollamaktaydı. 12 Haziran 1921 Pazar günü Kral Konstantin Limnos savaş gemisiyle beraberinde oğulları Başbakan Gunaris, Dışişleri Bakanı Baltacis, Savaş Bakanı Theotokis, Denizcilik Bakanı Mavro Mihalis, Genelkurmay Başkanı General Dusmanis, yardımcısı General Stratigos olduğu halde saat 16.15'te İzmir'e geldi. Üzerinde beyaz feldmareşal üniforması vardı. Top atışları ve törenle karşılandı. Beyaz elbiseli güzel kızlar güvercinler uçurdular, çiçekler serptiler. Kralın ayaklarına kapananlar oldu. On binlerce Rum kordon boyunu doldurmuş, bütün Rum evleri bayraklarla donatılmıştı. Bando durmaksızın Yunan marşları çalıyordu. Türkler evlerine çekilmişlerdi. Kral ordu karargahını ziyaret ettikten sonra mızraklı süvarilerin eşlik ettiği otomobil kafilesiyle kordon boyundan geçerek karşı yakaya yol aldı. Açık bir otomobile binmişti. Halk çılgınca alkışlıyor, balkonlardan, pencerelerden çiçekler atılıyor, haykırışlar yükseliyordu. Karşı yakalı Rumlar da kralı aynı taşkınlıkla karşıladılar. Kafile kral için hazırlanmış beyaz evin önünde durdu. Genel vali Steryadis saygıyla yol gösterdi. Önde kral, arkada başbakan ve öteki ileri gelenler bahçe yolundan eve doğru yürüdüler. Geniş ve gösterişli kapı açıktı. Kapının önünde görevliler kralı karşılamak için bekliyorlardı. Evin mermer girişine büyük bir Türk bayrağı serilmişti. Kral Rumların gurur haykırışları içinde bayrağı çiğneyerek eve girdi. 75 kağnılık bir kağnı kolu ine boylu iki çaydan yola çıkmak üzereydi. Zafer Kemal uğurlar olsun anam diye seslendi. Kolbaşı sağ ol oğul dedi, elindeki sopayla öküzünü dürttü. Kağnılar tekerlekleri inleyerek kımıldayıp yürüdüler. Kağnıcıların hepsi kadındı. Yalnız üçüncü kağnıyı 12 yaşında bir erkek çocuk yediyordu. Kadınlardan biri hamileydi. Yedinci kağnının yanında yürüyen sırım gibi genç kadının ayakları çıplaktı. Bazı kadınlar bebeklerini torbalayıp sırtlarına bağlamışlardı. Genç subaylardan biri içi ürpererek, ne mübarek kadınlar bunlar dedi. Öyleydiler. Yavrularına yiyecek taşıyan anaç kuşlar gibi orduyu besliyorlardı. Kağnı kolu gacırdaya gacırdaya uzaklaşıp gitti. Franklin Bouillon Ankara'ya gelirken yol boyunca kağnı kollarını görmüştü. Kağnıcıların çoğunun kadın olmasının Fransız diplomatı çok etkilediği anlaşılıyordu. Yemekle sürekli bu konudan söz etti. Övgü ve heyecanı Türk tarafına ümit verdi. Anlaşma sağlanırsa emperyalist cephe ikiye bölünecek, ayrıca güneyde de savaş sona ererse Ankara oradaki ikinci kolorduyu batı cephesine kaydırabilecekti. Yemekten sonra görüşmelere geçildi. Ankara'yı Mustafa Kemal Fevzi Paşa ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk temsil ediyordu. Fransa'yı Franklin Bouillon ve Albay Sarou. Görüşme neşeyle başladı. Monsieur Bouillon'un Fransız askerlerinin Karadeniz erelisinden çekileceklerini bildirmesi neşeyi arttırdı. Fakat yeni anlaşma için Sevre Anlaşması ile Bekir Sami'nin imzaladığı anlaşmanın temel alınmasını istemesi havayı gerginleştirecekti. Mustafa Kemal Ankara'nın ilkelerini belirtti. Sevre Anlaşması'nı kafasından silmeyen hükümetlerle anlaşmamız mümkün değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli yeminimize, yani misak-ı milliye aykırı bir anlaşmayı kabul etmez. Monsieur Bouillon şaşırdı. Böyle bir yeminin varlığını ilk defa duyuyorum. Bekir Sami Bey bir milli yemininiz olduğundan hiç söz etmemişti. Bu ihmali yüzünden de görevinden çekilmek zorunda kaldı. Görüşmeye başlamadan milli yeminin metnini incelemenizde yarar var. Yusuf Kemal Bey size yardımcı olur. İncelemeniz bitince yeniden bir araya geliriz. Ayağa kalktı. Ötekiler de. Monsieur Bouillon, milli yeminimizin özü tam bağımsızlıktır. Yani siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kısacası her hususta bağımsızlık. Türk milleti kanını tam bağımsızlığı sağlamak için akıtıyor. Başıyla hafif bir selam verip Fevzi Paşa ile birlikte çıktı. Odada Monsieur Bouillon, Albay Saru ve Yusuf Kemal Bey kalmışlardı. Monsieur Bouillon merakla Yusuf Kemal Bey'e yaklaştı. Yoksa siz aklınızdan kapitülasyonları kaldırmayı mı geçiriyorsunuz? Yusuf Kemal Bey duraksamadan, evet Monsieur Bouillon dedi, milli mücadele toprak için yapılmıyor. Osmanlı topraklarının 1/4'ünü oralardaki halkın iradesine bıraktık. Biz istiklal için mücadele ediyoruz. Büyük Millet Meclisi kapitülasyonların kalktığını görmeden kılıcını kınına koymaz. Fransız diplomat gülümsedi. Ah dostum, azminizi ve sabrınızı temsil eden kanı kollarını büyük bir hayranlıkla izledim. Ama gerçekçi olun ve bizimle uzlaşmaya bakın. Çünkü kanı kamyonu yenemez. Kamyon dediği emperyalizmdi. Nesrin akşam dayısından laf arasında hayranı olduğu Halide Edip Hanım'ın Eskişehir Hastanesi'ne gönüllü hasta bakıcı olarak gideceğini öğrenince kararını vermiş, ertesi günü Sağlık Bakanlığı'na başvurmuştu. İlgili müdür tel gözlüklü Doktor Kamil Bey'di. Nesrin'i dinleyen Kamil Bey şefkatle, "Bu savaş bugüne kadar yaptığımız hiçbir savaşa benzemiyor," dedi. "Milletçe savaşıyoruz ve uyanıyoruz. Kalemi, silahı, kanısı, yüreğiyle hayatta karışan kadını bir daha kimse eve hapsedemez. Senin gibi öncüler sayesinde bambaşka yepyeni bir Türkiye kuruluyor. Orta çağdan çıkıyoruz. Verdiğin karar için seni kutlarım. Ama kızcağızım, hasta bakıcılık çetin iş. Bu ayın sonunda burada çocuk esirgeme kurumu faaliyete geçecek. Kimsesiz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Hazırlıklar bitti. Senden orada yararlanalım." Nesrin doktorun gözlerinin içine baktı. "Beni lütfen Halide Hanım'la birlikte Eskişehir'e yollayın efendim." Kamil Bey bu kararlı bakışa teslim oldu. "Peki kızım." Kralın mesajı 2. Yunan'ın yenilgisinin ezikliğini üzerinden atmış olan orduyu daha da canlandırdı. Mesajı askerlere bütün birliklerde olduğu gibi Aydın'da da bir subay okudu. "Askerler, vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Kralınızdan size yürekten selam. Milletin Kurtuluş Savaşı'ndaki azimli çarpışmalarınızdan gurur duyuyorum. Şampiyonluğunu yaptığınız asil ülkeleri unutmuş değilsiniz. Bu kutsal toprak üzerinde dünyanın hayran ola geldiği, eşsiz uygarlığı işte tam bu noktada yaratmış olan Yunan ülküsü için çarpışıyorsunuz. Sizin değeriniz savaşın başarısını sağlayacaktır. Sizin erdeminiz fedakarlığınızı garanti edecektir. Ve zaferleriniz yeniden yaratıcılığına layık olduğunuz eşsiz uygarlığı çiçeklendirecektir. Çocuklarımıza miras olarak atalarımıza ve bize layık bir görev bırakacağız. Askerler, hepiniz bu görevle beraber tek ve bölünmez Yunanistan aşkıyla dolu, büyük ve ölmez ülkeye kendinizi adamış oldunuz. İleri, kralınız sizinle beraberdir, sizi vatanın emrettiği yere götürmektedir. Tanrı haklı savaşımızı kutsasın." Mesaj ürkek Panayot'un kanını kaynatmıştı. O da birçok asker gibi ciğerlerinin tüm gücüyle "Yaşasın kral!" diye haykırdı. Savaş canavarı olanca iştahı ile uyanmıştı. Punta yani Alsancak limanına yanaşmış bir İngiliz şilebinden yeni alınan son kamyonlar ve ambulanslar vinç gümbürtüleri ve haykırışlar arasında rıhtıma indirilmekteydi. Liman alanını yoldan ayıran tel örgülerin arkasında toplanmış olan meraklı Rumlar, Tillor ve Fiat marka gıcır gıcır araçları hayranlık ve gururla izliyorlardı. Ordu yalnız büyümüyor, büyük bir hızla silah, taşıt ve gereç bakımından da çok güçleniyordu. Bu sefer Türkleri ezeceklerdi. Batı cephesi Kurmay Başkanı Yarmaydan Acıtılmaz odaya girdi. İsmet Paşa, Binbaşı Tevfik, Muharrem ve Kemal Beyler harita başında çalışmaktaydı. Başını kaldırdı. "Sen kötü bir haber vereceksin." "Evet efendim." "Söyle bakalım." Franklin Bouillon ile yapılan görüşmelere ara verilmiş. Bugün Ankara'dan ayrılıyormuş. İkinci kol orduyu batıya kaydıramayacağız. İsmet Paşa'nın yüzünden bir an için mor bir bulut akıp geçti. Binbaşı Kemal, "Düşman en azından iki katımız," diye yakındı. İsmet Paşa duygularını saklayan demir maskeyi yeniden yüzüne geçirdi. "Ne zaman kuvvetçe denk olabildi ki Kemal Bey?" dedi. "Kendi yağımızla kavrulacağız." Oradan buradan Batı cephesine küçük büyük birlikler ve bazı silahlar yollanmıştı. Ama bu çaba Yunan güçlenmesine oranla çok yetersizdi. Orduda 12 cins tüfek, 8 cins ağır makineli tüfek, 4 cins hafif makineli tüfek, 24 cins top vardı. Silah ve cephane ikmali zaten büyük bir sorundu. Bu kadar çeşitlilik ikmal sorununu bazı kez içinden çıkılmaz hale getiriyordu. Yunanlar taarruz hazırlıklarını hızlandırmışlardı. İzmit'teki 11. Yunan tümenine birliklerini hızla İzmit'te toplamaya başlaması, toplanma biter bitmez deniz ve karayoluyla Bursa doğusuna çekilmesi emredildi. Ordu bu uzak birliğini Bursa yakınına çekerek yürüyüşe geçecek olan ordunun sol gerisini güven altına almak istiyordu. Emir 11. Tümen Komutanı Albay Kladas'ı ürküttü. Karadeniz'e kadar yarımadaya yayılmış birliklerini toplamak kolay değildi. Karşılarında yeni kurulmuş bir kolordu vardı. Türklerin yaydığı söylendiği yüzünden bu kolordunun güçlü olduğunu sanıyordu. Onun takibi altında çekilebilmek büyük sorundu. Ayrıca bu kesimdeki Rumlar ne olacaktı? Kurmay Başkanı artık burada kalabileceklerini hiç sanmıyorum dedi. Doğru söylüyordu. Tümene mensup askerleriyle çevredeki çeteler köylerde askerlik ve insanlık dışı birçok suç işlemiş, yerli Rumların bir kısmı da bu tümene güvenerek Türklere çok eziyet etmişti. Çekilirken köylerin, değirmenlerin, köprülerin yakılıp yıkılması kararlaştırıldı. Çekiliş Rumlara gizlice duyurulacaktı. Süratle bir çekiliş planı yapıldı. Türklerin elindeki bütün arabalar toplanacak, İzmit çevresindeki ve doğusundaki iki alay güçlü artçıların koruması altında İzmit'te toplanıp deniz yoluyla Bandırma'ya taşınacaktı. İzmit'in güneyinde bulunan alay ise Karamürsel-Yalova yoluyla Gemli'ye çekilmeye çalışacaktı. Ankara istasyonu kalabalık, Katar harekete hazırdı. Vagonların çoğu yük vagonuydu. Vagonlara mermi sandıkları, erzak çuvalları ve küfeleri yükleniyordu. Sundurmanın altındaki Halide Hanım ile onu geçirmeye gelen Doktor Adnan Bey, Hamdullah Supi Tanrıöver, Yakup Kadri ile Nesrin, Vedia ve Yüzbaşı Vedat bir öbek oluşturmuşlardı. Yakup Kadri ile Nesrin'in samimi konuşması Halide Hanım'ın dikkatini çekti. Siz tanışıyor muydunuz? Tabii, Nesrin Hanım'la İstanbul'dan Ankara'ya birlikte gelmiştik. Silah arkadaşı sayılırız. Gülüştüler. Bir görevli yaklaşıp selam verdi. Hareket ediyoruz efendim. Halide Hanım ile Nesin uğurlamaya gelenlerle vedalaştılar. Lokomotif kazanının zonklaması artmıştı. Düdükler ötüyordu. Asker ve subay dolu 3 yolcu vagonundan ilkine bindiler. Askerlerin çoğu üniformasızdı. Üzerlerinde köylü giysisi vardı. Halide Hanım ile Nesrin kendileri için ayrılmış olan karşılıklı iki boş sıraya oturdular. Tren istasyonundan çıkar çıkmaz ağaçsız ve kirli sarı bozkır başladı. Halide Hanım, Ruşen Eşref'in eşinin de haftaya Eskişehir Hastanesi'ne gönüllü hemşire olarak katılacağını söylerken bir subay yaklaşıp selam verdi. Rahatsız edebilir miyim diye sordu. Halide Hanım'a kendini tanıttı. Yüzbaşı Faruk, İstiklal yolu Nesrin Hanım'la birlikte yürümüştük. Selamlamadan geçmek istemedim. Nesrin'e eğildi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de mi Eskişehir'e gidiyorsunuz? Hayır, ben daha ileriye, Kütahya'ya gidiyorum. 4. tümene tayin edildim. Halide Hanım, Yarbay Nazım'ın tümenini öyleyse dedi. Çok talihlisiniz yüzbaşı, oturmaz mısınız? Faruk çekinerek oturdu. Eşim ve ben Nazım Bey'i çok severiz. Subaylarının ve askerlerinin Nazım Bey'e ne kadar bağlı olduklarını göreceksiniz. Gözünün içine bakarlar. Bu genç komutanda insanları kendine bağlayan bir büyü var. Meclisin açıldığı dönemdeki bunalım günlerini birlikte yaşadık. Ne acı, ne ümitsiz günlerdi o günler. Belki güleceksiniz ama o günleri düşündükçe şimdi bana çok zenginmişiz gibi geliyor. Faruk'un eliyle dizindeki yamayı örtmeye çalıştığını fark edince lütfen örtmeyin dedi, utanmayın da. O yama bizim için İngilizlerin diz bağı nişanından çok daha değerli. Ordumuz heybetini yoksulluğundan alıyor. Geri kaçan telgraf direklerine ve akan bozkıra baktı. Hepimize bu mağrur üslubu Mustafa Kemal Paşa kazandırdı. Atina'daki İngiliz ateşe militeri Albay Nairn, Anadolu'ya geçerek Yunan ordusunun son durumunu incelemiş bir rapor hazırlamıştı. Raporunda Yunan ordusunu pek etkili bir savaş makinesi olarak niteliyor, moral, disiplin ve eğitimin olağanüstü olduğunu bildiriyordu. Sadece uçaklardan çekilen fotoğraflar net olmuyordu, iyi okunamıyordu. General Harrington raporu iyimser buldu. Bir de General Marden'den rapor istedi. General Marden hızla bütün Yunan ordusunu denetledi. Ziyaret ettikleri her birlikte İngiliz Milli Marşı ile karşılandı. İngiltere ve Lloyd George için sevgi gösterileri yapıldı. General Marden, İngiliz hayranı, Yunan ordusunu iyi, subaylarını yetersiz bulmuştu. Harrington da böyle düşünüyordu. Genelkurmay Başkanı Mareşal Wilson, Yunan ordusunun ancak bazı mevzii başarılar elde edebileceğini ileri sürdü. Türk ordusunun arkasında çekilebileceği 1000 kilometrelik bir derinlik var. Yunan ordusu bu derinlikte kaybolur gider. Olumsuz değerlendirmeler politikasını Yunan zaferine bağlamış olan Lloyd George'u öfkelendirdi. Bakanlar Kurulu toplantısını kendini tutamayıp bağırmaya başladı. Yeter, bizim generallerin Yunan ordusu hakkındaki kuşkuları bana artık gülünç gelmeye başladı. Bu defa çok iyi hazırlandıklarını herkes biliyor. Türkleri yenerlerse bu bizim için paha biçilmez bir kazanç olacak. Büyük ve güçlü bir Yunanistan uzak doğuya giden su yollarımızın Akdeniz'deki bekçiliğini yapabilir. Bırakalım savaşsınlar. Savaş bakanı gerilemedi. Genelkurmay olarak olaya askerlik ölçüleriyle bakıyor ve Yunan ordusunun bir kazaya uğrayabileceği görüşünde ısrar ediyor. Dışişleri Bakanı Lord Curzon'la yeni bir Yunan yenilgisinin İngiltere'nin yakın doğu, hatta doğu politikasını çökertebileceğinden kaygılanmaktaydı. Paris ile Ankara arasında görüşmeler yapıldığı hakkındaki söylenti kaygısını daha da arttırmıştı. Anlaşma olursa Türkler bütün güçleriyle batıya döneceklerdi. Ben bu kritik aşamada izlenecek en doğru yolun Atina ve Ankara'ya barış için arabuluculuk önermek, böylece bu sonu belirsiz savaşı erteletmeye çalışmak olduğunu düşünüyorum. Lord Curzon'un sanki bu savaşı yaratan ve uzamasına yol açan İngiltere değilmiş gibi konuşması savaş bakanını içinden güldürdü. İngiliz politikasındaki mantıksızlık, kaypaklık ve bencillik iktidarda ve muhalefette Türklere sempati duyanların hiç olmazsa haksız davranıldığını düşünenlerin sayısını arttırıyordu. Ama politikanın dizgini ve kamçısı Yunan bağımlısı Lloyd George'un elindeydi. Uzun tartışmalardan sonra Lloyd George, arabuluculuk önerisinin Paris'te yapılacak müttefikler arası toplantıda görüşülmesine razı oldu. Tren gece yarısı Eskişehir'e ulaştı. Yüzbaşı Faruk hanımların bavullarını indirdi. Kızılay Hastanesi başhekimi Doktor Şemsettin Bey'in ve cephe karargahından bir subayın hanımları beklediğini görünce içi rahat etti. Kimse beklemiyorsa kalacakları pansiyona kadar götürecekti. Tren burada en az bir saat bekliyordu. Buna gerek kalmadığı için çabucak vedalaştılar. Halide Hanım faytona yürürken Nesine abla şefkatiyle "İnşallah sağ salim döner ve yeniden karşılaşırsınız" dedi. Gençleri birbirine yakıştırmıştı. Madame Tadya'nın pansiyonuna yerleştiler. İleri birliklerden mürettep kolordu karargahına düşmanda çekilme belirtileri görüldüğü bildirilmekteydi. Yunan ve Türk keşif kolları arasında sürekli küçük çatışmalar oluyordu. Önce götürebilecekleri eşyaları arabalara yükleyen Rumlar İzmit'e doğru göç yoluna düştüler. Sonra da Yunan askerleri bazı köprüleri atmaya, bırakılan köyleri yakmaya başladılar. Çekiliş kesinleşmişti. Gerekli emirler telgraf ve atlı habercilerle birliklere ulaştırıldı. İlk adımda Adapazarı'nı yakılmadan kurtarmak gerekiyordu. Baskın kolları gece yarısı harekete geçerek 17. Tümen de sabah Sapanca Gölü'nün güneyinden taarruza kalkacaktı. Başarılı olurlarsa Yunan tümenini İzmit çevresinde iki ucundan kıskaca alabilirlerdi. İngiliz, Fransız ve İtalyan yetkililer Paris'te toplandılar. Lord Curzon öncelikle Ankara'ya karşı ortak hareket edilmesi gerektiği üzerine durarak, müttefiklerden hiçbirinin Ankara ile tek başına açık ya da gizli görüşmelerde bulunmamasını istedi. Frank Bouillon'un Ankara ziyareti dolayısıyla Fransız Başbakanı Briand'ı sıkıştırdı. Briand, Monsieur Bouillon'un Ankara'ya gazeteci olarak gittiğini söyleyerek öfkeli Lord'u atlattı. Toplantıdan iki karar çıktı. Barış için önce Yunanistan'a arabuluculuk önerilecek, Yunanistan kabul ederse aynı öneri Ankara'ya da yapılacaktı. General Harrington da Çanakkale ve İstanbul'da bulunan müttefik birliklerinin başkomutanlığına getirildi. Barış için arabuluculuk önerisi gece Atina'ya bildirilecekti. Arabuluculuk önerisi Atina'ya geçilirken iyi hazırlanmış 3 baskın kolu da sallarla gizlice Sakarya'yı geçti ve sessizce ilerledi ve 4'te Adapazarı'na rüzgar gibi girdi. Arkadan gelen birlikler de yetişti. Yunanlar şehri yakmaya fırsat bulamadılar. Kısa bir çatışmadan sonra şehrin batısına çekilip mevzilendiler. Adapazarlılar sevinçle sokaklara döküldüler. 17. Tümen'de gün atarken Sapanca Gölü'nün güneyinden taarruza geçmişti. 7.30'da Sapanca'yı geri aldı. Yunan artçılarıyla vuruşarak batıya doğru ilerlemeye başladı. Barış önerisi Yunan hükümetini bocalatmıştı. İngilizleri gücendirmek istemiyorlardı. Ama Yunanistan böyle büyük bir ordunun yükünü uzun süre taşıyamazdı. Bir an önce taarruza geçmek, her imkanı kullanarak Türk ordusunu ezmek, halkı yıldırmak ve Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek zorundaydılar. Bu amaçla Kürtleri ayaklandırmak ve Kemalistleri arkadan vurmaları için Bedirhan ailesinin reisi Emin Ali ve oğlu Celalettin'le de ilişki kurmuşlardı. Notayı reddetmeden önce düşüncelerini bir muhtıra ile patronları İngilizlere bildirmeyi yararlı buldular. Yunan hükümeti hayati Elen çıkarlarına ve Elenizmin tarihi amaçlarına uygun bir politika izlemektedir. Elenizmin Ege Denizi'nin iki yakasına ve denizdeki adalara ihtiyacı vardır. Ancak o topraklara yerleştikten sonradır ki Elenizm kendine düşen görevi yerine getirebilir. Bu görev Asya tehlikesine karşı Avrupa'yı korumak görevidir. Başka bir deyimle uygarlığın bekçiliği görevidir. Ege Denizi'nin Avrupa ve Asya yakası affedilmez Türk yönetiminden kurtulmadıkça doğuda gerçek ve ömürlü bir barış yapılamaz. Bu toprakların kurtarılmasından sonra yapılacak barış ise İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarına uygun olacaktır. Muhtıra Yunanistan'ın İstanbul hakkındaki emelini açıklayan şu diplomatik cümleyle bitiyordu. Ayrıca Yunanistan boğazlardan geçiş serbestliğinin samimi bekçisi olabilir ve bu görevi yüklenmeye hazırdır. İzmit kaynıyordu. Uzaktan top sesleri yansımakta, Rum göç kolları ard arda gelip istasyona ve limana yığılmaktaydı. Şehirde çok gergin bir hava vardı. Askerler çok sinirli, Rumlar telaşlı, şaşkın ve öfkeliydi. Bir Rum birlikte götüremeyeceği malları dükkanından çıkarıp deli gibi sokağın ortasına yığdı, ateşe verdi. Saatçi Ali Efendi ayak altında ezilmemek için geri döndü. Hristo'nun atölyesine uğramayı göze alamadı. O sokakta kargaşalık vardı. Eve dönerken Hristo'ların kapısını çaldı ama açan olmadı. Eve geldi, karısının gözleri ağlamaktan şişmişti. Ne oldu? Hristo'lar burada, seni bekliyorlar, gidiyorlarmış. Ali Efendi odaya daldı. Hristo'nun saçları daha beyazlaşmış gibiydi. Selamün aleyküm, kalimera. Oturdular. Hristo, şehir karışık dedi. Eve döneceğini tahmin ettim. Sonra belki fırsat olmaz. Ortalık daha da karışmadan veda etmek istedik. Şimdi de göç sırası bize geldi Ali Efendi. Ali Efendi Hristo'nun dizini okşadı. Göçün ne olduğunu iyi bilirdi. O da uzun yıllar önce göçe zorlanmış Rumelililerdendi. Göçmenliğin her türlü acısını tatmıştı. Ne zaman gidiyorsunuz? Bu akşam. Nereye gideceksiniz? Kimi trenle İstanbul'a gidiyor, biz gemiyle Bandırma'ya gideceğiz. Sonrasını bilmiyorum. İşiniz zor, göç eden acı yer, dert içer. Hristo kuruyan dudaklarını sildi. Rüzgar eklikti, şimdi fırtına biçiyoruz. İkisinin de gözleri doldu. 20 yıllık komşu ve dosttular. Dertlerini ve sevinçlerini paylaşarak birlikte yaşlanmış, Rumların ya da Türklerin aşırılarına karşı birbirlerine sığına gelmişlerdi. Hristo, sizin ordu dönene kadar sakın dışarı çıkma dedi. Deli çok. Sustular. Top sesleri devam ediyordu. Sağdaki takım Sapanca batısında duraklamış ilerlemiyordu. Tabur komutanı öfkelenmişti, sabredemedi. Ateş hattına daldı, yatak halka ilerledi, takım komutanını buldu. Takım komutanı tabura yeni katılmış deneysiz bir yedek teğmendi. Niye hücum etmiyorsun diye çıkıştı, teğmen kekeledi. Askerin çoğunun süngüsü yok komutanım. Komutan parladı. Süngüsü yoksa dipçiği, küreği, yumruğu, tekmesi, dişi tırnağı yok mu? Çek silahını, askerin önüne geç. Sesi yumuşadı, teğmeni belki de ölüme yolluyordu. Haydi oğlum, Mehmet seni takip eder. Anladım komutanım. Az sonra savaş sesi, top uğultuları ve makineli tüfek takırtıları içine takım hücuma kalktı.